Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında ben Deniz Psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile bugün yine sizlerin karşısındayız. Kıymetli hocam, geçtiğimiz program ilk programımızdı. Bir açılış yaptık. Nelerden konuşacağımızı aktarmaya, anlatmaya, evet, anlamaya, belirlemeye çalıştık. Değerli kıymetli dinleyenlerimize, psikiyatrik rahatsızlıklar, normal, anormal kavramları, bu hastalıklar nedir, tanı sistemleri, aslında patolojiyi tanımlamakta yeterli mi, evet, ya da insanı tanımlamakta yeterli mi, bu soruları cevap aradık. Özellikle normal, anormal kavramlarında normal duygularla anormal duygu var mı, yok mu, nedir, evet, ne değildir? Evet.
Neye normal
diyoruz? Hı. Anormal olan nedir diye bu meselelere böyle bir giriş yapmaya, evet, çalıştık.
Bir nevi programın içindekiler kısmı gibi. Evet, kitabın içindekiler kısmı.
Biraz da niyetimizi belli ettik.
Evet.
Bu meselenin karışık bir mesele olduğu, evet, kafaların tüm dünyada zaman zaman karışabildiği, uzmanların da kendi aralarında işte yıllardır tartışmalarını yaptığı, felsefenin, psikolojinin, psikiyatrinin bu konularda tartıştığı, konuştuğu, ilerlemeye de devam ettiği bir süreç. Böyle bir giriş yapmıştık aslında.
Evet. Belki yani oradaki konulara böyle bir başladık ama bitirmiş de değiliz.
Değiliz.
Belki daha sonraki şeylerde, konularda yine onlarla ilgili meselelere girebileceğiz.
Evet. Özellikle yani bu işte tanı sistemleri insanı, patolojiyi tanımlamakta yetersiz kalabiliyor dedik. Peki neden böyle diye aslında soracağım. Evet. Neden yetersiz kalıyor?
Hatta şöyle bir şey demiştik. Bu yetersiz kaldığı 70'li yıllardan, 60'lı yıllardan sonra hem batıda seslendirilmeye, hatta bunu bilimsel çalışmalara dökülmeye de başlandı. Evet. İşte o Rosenhan deneyinden bahsetmiştik. Deneyin ayrıntılarını konuşmuştuk burada. Ve şunu demiştik. Yani bu kadar itiraz edilmesine rağmen neden hala bu tanı sistemleri kullanılıyor? Ya da neden insanlar işte normal anormal ayrımını yapıyorlar? Bunun bizi yönetenler açısından da bir cevabı var. İşte dünyaya şekil vermeye çalışan gruplar için de bir cevabı var. Bizim için de bir cevabı var. Psikiyatristler için. Bu derdi çeken insanlar için de bir nedensel cevabı var. Şimdi genel olarak buna niye ihtiyaç duyuyoruz'u konuşacak olursak, insan olumsuza çok tahammül edemeyen bir varlık. İçinde ya da dışında bir olumsuzlukla karşılaştığında bunu hemen eliyle düzeltme eğiliminde. Yani organizma böyle bir sıkıntıyı fark edip onu kontrol etmeyi, onu ortadan kaldırmayı seviyor. Şimdi dış ortamdaki bir olumsuzluğu fark ettiğimizde, ne bileyim gömleğimizdeki bir lekeyi fark ettiğimizde ya da odadaki bir böceği fark ettiğimizde bunu ortadan kaldırmak için elimizde bir takım imkanlar var. Ama içsel bir sıkıntıyla karşılaştığımızda, yani istemediğimiz bir duygu, istemediğimiz bir düşünce, bu belli olaylarla oluşmuş olabilir ya da kendiliğinden ortaya çıkmış olabilir. Canımızı sıkan, içimizi daraltan, bize böyle bir hoşluk vermeyen içsel bir şeyle karşılaştığımızda organizmanın verdiği ilk tepki bundan kurtulayım oluyor. Şimdi bundan kurtulayım olunca bunu yani bizi yönetenler mi diyelim, o taraf ayrı bir tartışma konusu olabilir. Evet. Ama buna biz anormal diyoruz. Yani ben kurtulmak istiyorsam bir sonuç çıkartıyoruz. O zaman bu anormal bir şeydir. Bu normal değildir. Ve hatta hepimizin de başına gelmiştir. Olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda bu dert bir tek bende var. Evet. Şey de beraberinde gelir. Yani ben bu derdi çekiyorum. Bak o çekmiyor. O normal. Ben anormalim.
Herkes mutlu.
Herkes
mutsuz.
Şimdi bu insan tabiatında, fıtratında olan bir mesele. Bu meseleyi bir zemin olarak kullanıp normal anormal ayrımı yapan bir tanı sistemi de karşımıza çıkıyor. Yani biz zaten böyleyiz insanlar. Bu tanı sistemlerini oluşturanlar da bu durumu görmüşler. Bunu biraz da kolaylaştırmak için tabii bu süreç böyle mi işliyor ya da hani aradaki işte orayı hızlıca geçiyorum yani o yıllar çağlar boyuncaki şeyi hızlıca geçiyorum. Ama aslında biz istediğimiz için böyle bir tanı sistemi ortaya çıkmış. Ben diyorum ki ben hüzün istemiyorum şimdi. Ben kaygıya yer açmak istemiyorum. Deyince beni tedavi etmek isteyen güruhta ha demiş. Bunlar istenmeyenler, bunlar istenenler. O zaman istenenler normal, istenmeyenler anormal. Gibi bir etkileşim olmuş. Bunun tabii bu kulağa da çok yabancı da gelmiyor ya da kulağa tırmalamıyor. Bir mantık silsilesi içinde bu. Yani bir rasyoneli var bu isteğin. Fakat bu tanı sistemlerine doğru iş evrildikçe bizatihi bu durumun kendisi bir acıya sebep olmaya başlamış. Şimdi hani dinleyicilerimiz de karşılaşmıştır. İşte biz de karşılaştık. Bir internet sayfasında bir depresyon testi yapsak kendimize. Evet. Ya da bir anksiyete bozukluğu var mı bende? Sosyal fobi var mı? Oradaki maddelere baksak bunlar bende var diyoruz. O teste inanıyorsak bende depresyon varmış diyoruz. Ya da bende maskeli depresyon, gizli depresyon varmış. Yani şu gizli kalp vardı. Korkulan şey. Gizli şeker.
Neyse o gibi gizemi çözemiyoruz ya.
Bir buna sebep oluyor. İkincisi bunları yaşayan kişiler diyor ki ya bu testlerin güvenilirliği yok yani. Bakma kızım, bakma oğlum böyle şeylere diyor. Onlar seni tanımıyor. Yani bakıyoruz, testi yapıyoruz. Yani sosyal fobi var. Şimdi ne kadar güveneceğim? Şimdi bu da şeye sebep oluyor. Bu tanı sistemlerinin güvenilmezliğine sebep oluyor.
Evet.
Niye? Çünkü biz olumsuzu yakalayıp olumsuzluklara böyle işaretledik, yakaladık, bunları bir çöpe koyduk, bunlar dedik istenmeyen şeyler ve hastalıklı şeyler dedik. Ama hepimizde bunlar var aslında.
Daha geçen programda dedik ya, hepimiz heyecanlanıyoruz.
Evet.
Ben 2 yıldır yapıyorum, yine bugün yine evet. Heyecanlıyım.
Evet.
Siz de heyecanlısınız.
Evet.
Yani nasıl ayıracağız yani bu heyecan, işte kaygı.
Değil mi? Yani bunun peşinde mi gideceğiz? Bunu azaltmaya mı çalışacağız? Hı-hı. Yoksa buna bir
mi yapalım?
Evet.
Müdahale mi edelim? Hemen azaltalım mı?
Değil mi? Hani ben bunu hissediyorsam, kaç yıldır da bu programı yapıyorum, hala bunu hissediyorsam o zaman ben bu işi bırakmam lazım. Bana bir şey veriyor yani. Gibi. Ama buna bir yer açıyoruz. Bu da işin bir parçası diyoruz. Bu da aslında beni zenginleştiren bir şey falan evet. Diyoruz. Şimdi onu rutinde diyoruz. Hatta poliklinikte de diyoruz. Bizim bütün yani ben bütün psikiyatrist arkadaşlarımın hani benim asistanların olsun görüşmelerini seyrediyorum. Arkadaşlarımın görüşmelerini seyrediyorum. Herkes bu normali bir sağlayıp ondan sonra müdahale ediyor. Fakat tanı sistemleri
bunu biraz daha açabilir misiniz? Normali sağlamak.
Yani normalize ediyor. Ha. Yani diyor ki bu duyguların hepsi olağan. Mesela sınav kaygısıyla başvuran çocukların işte sınav grup terapistlerinde de bakıyorum aynı şeyler söyleniyor. Hani kaygının bir işimize yarayan tarafı var. İşte belli bir düzeyden sonra işi bozucu tarafı var gibi yorumlar yapılıyor. Yani kaygı da normalize ediliyor. Bu depresyon, hüzün de normalize ediliyor. Ama işle bozucu kısmına da müdahale ediliyor. Yani işle işte tanı sistemlerini çok takmıyoruz. Aslında. Hmm. Hatta bunu hani bizi dinleyen psikiyatristler olabilir. Çok karşılaştıkları bir şeydir. Başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu, başka türlü adlandırılamayan depresif bozukluk diye bir tanı kriterimiz var. Polikliniğe gelenlerin çoğu %60'ı o tanıyla gider. Bakarız, sistemi açarız, tanı başka türlü adlandırılamıyor. Çünkü tanıyamıyor tanı sistemdir. Ama burada şöyle bir isyanı da başlatmayalım. Yani psikiyatri tanıları geçersizdir. Sakın doktorunuza inanmayın. Siz işte sağduyudan ayrılmayın. Bu ya programın gereği için işin mutfağını, felsefesini konuştuğumuz, buradan başka bir yere gittiğimiz bir mesele ama burada şunu bir netleştirelim. Yani belki bunun için ayrı bir program da yapacağız.
Evet.
Ama hani bir tanı ve tanıyla ilişkili ilaç gerçekten hayat kurtarıcıdır.
Evet, ilaçlarla ilgili böyle spesifik bir program yapmayı düşünüyoruz.
Evet, evet. Ama bunu şimdiden söyleyelim. O programa kadar şey yapmayalım diye düşündüm. Şimdi evet. Program konular şey olunca, can acıtıcı olunca insanlar buradan böyle bir çıkarımda bulunmasın.
Evet. Yani belki buradan yakalamıştır dinlemeyi bizi.
Evet, evet. Evet.
Bizi pür bir, saf bir işte antipsikiyatri, tanı karşıtı olarak,
evet, evet, tanı karşıtı, ilaç karşıtı, karşıtı olmak
ya da
istemeyiz.
Tedavi, tabii.
Çünkü bizim amacımız şu, yani hem psikiyatrist olarak hem de bu programı yaparken insanı hayatta tutan şeyleri yakalamak. Yani o olumsuzluklarıyla birlikte, yani yaşamak istemedikleri içsel süreçlerle birlikte hayatı devam edecek bir motivasyonu sağlamak. O motivasyonu diri tutan o kıymetlerle, değerlerle olan, anlamla olan ilişkisini kurmak. O yüzden anlamla yaşamak dedik.
Evet, onu bilerek seçtik.
Evet, bu
çok üzerine düşündük. Birçok evet. şeyler, hani ruh sağlığı, psikoloji, psikiyatri falan, yani hani bizim mesleğimizi ya da konuşacağımız konuları böyle çok hani beklenen şeyleri ifade eden bir başlık koymadık.
Evet.
Psiko... Evet. Psikiyatri .. Evet. demedik.
Evet. Yani niyetimiz kişi için kıymetli olanla temas edebileceği bir hayatı sürsün. Bu hem nihai hedefimiz, hem de aslında o olumsuz içsel durumlarla, kaygı, korku, endişeyle baş etmede de bu kıymetli olanla temas etmek kişiyi de daha o tür olumsuzluklara taşıma kapasitesini arttırıyor. Bu bakımdan anlama, kıymete ihtiyaç var. Hani şuraya getireceğim. Bazılarımız için de, programı dinleyen dinleyiciler ya da bizim meslektaşlarımız da dahil buna, bazılarımız için de ilaç bu anlamla temasın en kuvvetli bileşeni olabilir. Yani kişi o ilacı aldığında kendisi için kıymetli ve anlamlı şeyleri yapabilir. Bunun çok örneğini gördük. Depresyonda da bu böyle. Anksiyete bozukluğunda da böyle. Yani şizofreni, bipolar gibi tanılarda da bu böyle. Şimdi bizim konuştuğumuz konular işin felsefi ve alt metni, ama pratik alanda bende depresyon var. Hani bende depresyon olduğu birçok otorite tarafından, yani birçok doktor tarafından ortaya konulmuş ve ben de bana önerilen ilacın da hayatımdaki katkısını görmüşsem, lütfen onu asla bırakmayın ya da doktorunuzla birlikte bir planlama yaparak bırakın. Ya da belli hastalıklar için, yani belli hastalıklar diyoruz ya da belli psikiyatrik durumlar için, mesela şizofreni tanısı almış olan dinleyicilerimiz vardır. Onlar için de yani daha uzun süreli bir tedavi merkezde oluyor. O zaman anlamla bir ilişkilerini diri tutabiliyorlar.
Hayatla, anlamla,
evet,
o değerleriyle iletişimini, evet, daha diri tutmalarını sağlıyor. Yani bir nevi hayat kurtarıcı olabiliyor.
Evet.
Bazen.
Yani şimdi tekrar bu arayı verelim. Belki bu araya bir ilaç meselesine sonra yine döneriz.
Evet.
Ama şeyden devam edecek olursak, bu tanılar niye hala var? Çünkü biz öyle istiyoruz aslında. Bizim hüzne, kaygıya, endişeye tahammülümüz yok içimizde. Ve diyoruz ki ben bunlardan bir an önce kurtulmak istiyorum. O zaman şey yapayım ben. Bunları etiketleyeyim de bunlardan kurtulma yollarını arayayım. Bu zaten başka çevreleri de bu şeyi, motivasyonu kullanarak bize yeni şeyler, tanı sistemleri.
Yeni normaller, yeni anormaller. Mesela şöyle bir şey biliyorum hocam, yanlışsam beni düzeltin. Mesela sosyal fobiyle ilgili diyelim kriterler bazı güncellemelerden sonra mesela değişebiliyor.
Evet.
Diyelim toplumda işte 1000 kişi var toplulukta. Daha önce bu tanı kriterleri varken 10 kişi alıyordu bu tanıyı. Evet. Ama yeni güncellemeyle artık 20 kişi alıyor.
Evet.
Mesela değişen bir şey yok.
Tabii.
Onu böyle daraltıp genişletebiliyorlar sanırım zaman zaman. Dolayısıyla daha çok insan girebiliyor bu tanının içerisine.
Evet, evet.
Bunun da hani komplo teorileriyle çok şeyimiz yok ama hani ilaç şirketleri, işte bizi yönetenler dedi ya, işte sistem, kapitalist sistem, evet, zaman zaman, evet, bunu kullanıyor. Evet. Kullanmasa herhalde şey, çok ticari de bir...
Tabii işin o tarafı da var. Aynen öyle. Onu yadsıyamayız. Ama tamamıyla da o değil. Hani ilaç şirketlerinin başımıza açtığı bir şey mi bu tek başına? Evet, işin bir parçası o. Ama işin bir parçasından tutan da biziz. O normalle, yani bir kurgusal bir normal yaratılmış, insanın böyle mutlu, kendine güvenli, neşeli olduğu bir normal.
Özgüvenli, atılgan,
evet,
Atak.
Atak.
İstediği her şeyi elde edebilecek.
Mesela.
Yeterince evet. isterse yapabilecek.
Hep pozitif falan. Hep pozitif mesajlar veren bir normal kurgulamışız zihnimizde. Ki böyle bir normal yok. Onun insanın normalinde neler var? Mesela bununla ilgili de ilginç çalışmalar var. Yine o 70'li yıllarda iki tane çalışmacı, İspanyol galiba. Bunlar da şeye bakmışlar. O obsesif kompulsif bozukluk diye bir mesele var ya. Orada tanı gereği...
Takıntı rahatsızlığı.
Evet, takıntı, zorlantı diye öz Türkçeleşmiş bir tanım da var. İşte obsesyon kompulsiyon diye artık hepimizin bildiği de bir...
Ben vesveseyi kullanıyorum.
Vesvese.
Her seferinde.
Evet. Bununla ilgili bir çalışma yapmışlar. O hastalığın tanımı gereği bir obsesyon olması lazım. Obsesyonu olanlarda bu hastalık gelişiyor. Şimdi kurgu böyle. Bozuk olan parça obsesyon, yani bozulmuş olan, normal olmayan. O normal olmayan unsur, yani takıntı, düşünüp durma ya da işte mikrop kapacağından endişe etme düşüncesinin çok yoğun ve sık sık tekrarlamasına obsesyon deniyor. Obsesyon varsa şey de var, bu hastalık ortaya çıkıyor diye bir formülasyon yapmışlar. Bunu test etmişler. Bu gerçekten böyle mi diye. Bir grup üniversite öğrencisinde psikiyatriye gitmeyen, tanısı olmayan öğrencisinde bu obsesif düşünceleri araştırmışlar. Çok ilginç sonuçlar var. %48, %30, %50 oranda böyle 10-12 tane obsesyon tespit etmişler. Ve şunu söylüyorlar. Obsesyonun varlığı hastalığı oluşturmuyor.
Yetmez hastalık oluşturmaya. Yani şöyle desek yeridir. Aslında hepimizin takıntıları var. Neredeyse.
Bunu biz biliyoruz. Yani hepimizin takıntıları var dediğimizde biliyoruz ama bunun bu tanı sistemlerine aktarılması böyle olmuyor. Yani orada da bir itiraz var. Oradaki itiraz da şu aslında. Yani insanın normalinde obsesyon var. Ama bu obsesyon insana çok ciddi zarar da verebilen bir obsesyon kendi içine baktığımızda. Mesela hani ellerim kirli olabilir diye de bir düşünce var. Mesela şöyle obsesyonları olan da var. Karşıdakine zarar verir miyim? Toplum içinde tuhaf bir şey yapar mıyım? Ya da şu kişiyle, uygun olmayan kişiyle cinsel bir şeye, eyleme girer miyim gibi böyle görüntü geliyor. Düşünce geliyor. Kişi böyle zihni dağılıyor. Hemen onu azaltmak için bir şey yapıyor. Bir şey yaparsa OKB sıkıntısına doğru devam ediyor. Bir şey yapmasa da o öyle kendiliğinden kayboluyor. Yani bu obsesyon dediğimiz şey çok basit bir şey değil. Ve o çalışmada bize gösteriyor ki bu da normal. Yani bunun da bir normali var.
Yani toplumda bir başka çalışmada sanki %80 oranında bu saydığınız çeşitli obsesyonlardan bir tanesini insanlar yaşıyorlar.
Evet.
Yani mesela vesvese meselesinde de
evet.
ya işte abdestim kabul olmadıysa
evet.
ya kuryer kaldıysa
evet. Evet.
herhalde tüm bu konuda hassas olan
evet.
tüm dindar insanların
evet.
Şey de olabilir Yahudi, Hristiyan.
Tabii tabii.
Herhalde herkesin aklından tabii. geçmiştir.
Tabii çok kıymetli bir şey çünkü yani taşımak istediğimiz şey onun olmama ihtimali de insanı ne kadar acıya götürüyor. Hani birçok hastamız oldu, çok danışanımız oldu, senin de olmuştur.
Evet.
Hani bu, abdestim tam oldu mu? Namazı tam huşu içinde kılabiliyor muyum? Bu çok acı bir şey.
Evet.
Bu düşüncenin varlığı. Ama o düşüncenin peşinden gitmek beni daha fazla acıya götürüyor. Belki obsesyon bahsinde bunun biraz daha ayrıntısını
evet,
açarız.
Ayrıntılarına gireriz. Belki orada biz nasıl bakıyoruz bu meseleye uzmanlar
evet.
olarak.
Evet.
Ondan sonra hatta kadim geleneğin, bizim kültürümüzün orada tavsiyeleri, psikiyatrinin tavsiyeleri nerede örtüşüyorlar,
evet.
neler tavsiye edebiliriz gibi. Belki onlara bir dokunuruz. Evet.
Hatta hani bu abdest ve dini obsesyonlar bahsinde de olduğu gibi aslında benim canımı acıtan şey en çok da kıymet verdiğim şey ve benim kıymet verdiğim şeye de benim yaklaşmamı sağlıyor, beni oraya yaklaştırmaya çalışıyor aslında. Hani abdestin tam olmadı derken ve o bana sıkıntıyı verirken diyor ki tam olarak abdestini al, yani onda bir eksik bir şey yapma, dinini yaşarken namazını kılarken huşu içinde kıl, o kıymetli olanı bana hatırlatıyor. O
dersen bir taraftan derdim.
Evet, yani bu dertse, bu dert bir yandan da bana kıymetli olanı işaret ediyor.
Ama aynı zamanda da şey, acı veren bir şeye dönüşüyor. Hem evet. de acının kaynağı.
Hem de acının kaynağı, ama acıyı kaynağı haline getiren de biraz yine biziz. Aslında o dert bir şekilde beni teskin eden, beni iyileştiren, asıl derdimin de bir şeyi, çözümü aslında o dert.
Bana şeyin, dermanın nerede olduğunu söyleyen bir şey evet, aslında.
Evet. Yani asıl aradığım dermanı dert bana işaret ediyor oradan. O şeyi de, işlevi de var ve onu görebilene de aşk olsun diyelim.
Evet. Madem öyle, öyle bir pas attınız. Ben de o zaman Niyazi Mısri'nin bu çok meşhur bilinen mısralarını okuyayım dinleyicilerimize.
İlk akla o geliyor değil mi?
Evet, hemen bu geliyor. Çok da hoş bir bestesi de var.
Evet.
Ne diyor Niyazi Mısri? Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma. Aslım bana bürhan imiş. Sağ solum gözler idim. Dost yüzünü görsem deyü. Ben taşrada arar idim. Ol can içinde can imiş. Bu özellikle ilk satır, ilk mısra. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Oldukça etkileyici. Bizim de hani bu konuştuğumuz meselelerin üstüne aslında biraz da derdimizi evet. anlatan, evet. ifade eden bir mesele. Peki hocam, kısa bir ara verelim. Aradan Peki. sonra inşallah tekrar birlikte olalım.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Kıymetli dinleyenlerimiz, lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan önce hocam bu tanı sistemleriyle ilgili devam ederken normale anormale, burada biz insanların aslında o fıtratıyla olan ilişkisi, kaygıyı sevmememiz, tahammülsüzlük, o acıdan kaçma isteği, mutlu olma, evet. rahat etme,
evet.
rahatsızlığı bir an önce hissettiğimiz olumsuz düşünceleri zihnimizden ya da içimizden göndermeye, onlardan uzaklaşma çabalarının da katkıları olduğunu. Yani tek bu işin sorumlusu, suçlusu bu ilaç şirketleri ya da kapitalist düzen evet. değil. Aslında bizim evet. de biraz
sistemi besleyen,
evet, besleyen
tutumlarımız
var. Evet. Aynen öyle hocam. Ve bitirirken de ilk bölümü Niyazi Mısri'nin mısralarıyla bitirmiş idik. Buradan devam etsek.
Buradan devam etsek ve insanın dedik ki hani tahammül edemediği olumsuzlukları var. Bu olumsuzluklar ne zaman ortaya çıkmış? Niye var? Niye biz bu olumsuzlukları taşımak zorundayız? Gibi bir kuvvetli bir soruyla da karşı karşıya geliyoruz. O zaman dinleyicilerimiz bize diyecek ki ne yani, hani biz çile mi çekeceğiz bu dünyada? Gibi çok acayip de bir soru da karşımıza geliyor. Bu soru biz modern insanların karşısına gelmemiş aslında. Bu soru çok eski yıllardan, çok eski çağlardan beri insanın zihnini meşgul etmiş. Belki insan hep bunun derdinden gitmiş. Bu sorunun cevabını aramış. Niye bunlar bende var?
Ve nasıl kurtulurum?
Evet.
Yani işte bu acıdan nasıl kurtulurum? O zevk, haz
evet.
meseleleri.
Evet. Yani hem zevk haz, hem de hani sadece zevk haz da değil. Yani kimse de acı içinde kalmak istemez. Yani hepimizin rahatlığa ihtiyacı var. Kim rahatlığı elinin tersiyle itebilir ki? Ya da kim gönüllü bir şekilde acıya temas edebilir ki? Ama gönüllü bir şekilde acıya temas etmenin ne kadar hayat verici bir tutum olduğunu da bazılarımız yaşamıştır. Veya yaşayacağız. Onun da ayrıntısını konuşuruz. Gönüllü bir şekilde acıya gitmek ne demek? Veya yani, ne zaman gidilir?
Evet, özellikle mesela hani ilk akla gelen şey, çok kısa sadece böyle bir girip çıkalım meseleyi. Sonra açacağız yine de. Hani böyle mesela yaz süreçlerinde o yası yaşamanın, acıyı yaşamanın mesela. Aslında hani çok da bilinen bir şey, bizi dinleyenlerin de böyle hemen aklına gelecektir. Yani o yası doğru yaşadığımızda, o acıyı, hüznü ona dokunduğumuzda, tabiri caizse böyle yerli yerinde böyle ona dokunup da temas ettiğimizde sonradan nasıl alışabildiğimizi, evet, nasıl daha iyi hissedebildiğimizi, evet, sürecin sonunda ya da evet, o ızdırabın olmadığını görebiliyoruz. Evet, nasıl çok zor bir şey.
Evet, olması ayrıca gereken yere çekildiğini görüyoruz. Tabii. Aslında hani bu acı devam etse de mesela hayatımın önünde durmadığını görebiliyoruz. Hı-hı. Ya da beni elimi bağlamadığını görebiliyoruz. Dünyada yapacağım işler açısından o yasın beni artık engellemediğini görüyoruz. O şeyi yaşadıktan sonra, acıyı gönüllü bir şekilde kabul edip ona yer açtıktan sonra.
Evet.
Aynen öyle. Yani insan denilen şey kaygıdan mündemiş, kaygıyla mündemiş bir varlık. Kaygıdan ibaret. Çünkü niye böyle? Çünkü biz zamana bağlı yaşayan bir varlığız. Bir zaman var. İşte saati kontrol ediyoruz. Program ne zaman bitecek? Biz programın neresindeyiz? Sonra bundan sonra gideceğimiz bir yer var. Ya bugün, yarın yapacağımız işler var. Bir yıl sonra planladığımız işler var. Çocuklarımız var. Çocuklarımızın nasıl hareket edeceğine ilişkin bir belirsizlik var. Yani bir yarın var, bir dün var, bir şimdi var. Şimdiden dünü analiz ediyoruz. Yarın için bir öngörüde bulunuyoruz. Zaman akıyor ve yarını bilemiyoruz. Yarını bilemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Yani olağan olarak kişi başta da dedik ya, organizmanın yapısı olumsuza çok yer açmayan bir fıtratı var. O zaman yarın da olumsuzluk olacaksa bu olumsuzluğu her gün kabul ederek yaşıyoruz. O zaman bu kaygı olağan biçimde devam edecek ve hep bu kaygıyı yaşadığımız sürece taşıyacağız. Ha, bunun içeriği değişecek. Bazen böyle toplumsal kaygılar olacak. Daha bireysel kaygılarımız olacak. Şimdi hep beraber bu dönemlerde ortak bir şeyin kaygısını yaşıyoruz. Herkes de, değil mi?
Pandemi sürecindeyiz.
Evet, yani belki bütün dünyayla ilk defa ilginç de bir şey oldu. Dünyadaki herkes de bir meselede aynı düşünüyoruz belki. Ya da aynı düşünmüyoruz. Mesela hani koronanın bir spekülasyon olduğunu düşünenler Türkiye'de de var. Dünyanın başka yerinde, evet, de var. Yani o da bir kaygı mesela. Hani bu spekülasyon denilen kişi de zihnini rahat bir seviyeye de ulaştırmıyor. E peki o zaman bu spekülasyonsa bununla nasıl mücadele edeceğim gibi daha büyük bir kaygının içine dalıyor.
Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Bizi kandırıyorlar deyip böyle
dediğimizde
bir,
evet,
o da bir kaygı.
O da bir, orada daha da büyük bir belirsizlik var. Peki kim kandırıyor? Nasıl kandırıyor? Ben bunun işini nasıl çıkacağım? Orada daha büyük bir sorun yumağı bizi bekliyor. Belki bazılarımız da o sorunla uğraşmadığı için pandemiye dikkat ediyor bazıları, ama bazıları da gerçekten bunu görüyor. Mesela bizim gibi, ben de bir hekimim, Covid servislerinde de çalıştım ilk dönem, gördük yani. Dinleyicilerimizin çoğunun da şahit olmuşlardır belki, akrabaları, tanıdıkları, hani bu hastalığın nasıl bir şey olduğunu gördük. Ben yakinen de gördüm. Onu görünce tabii önlem alma biçimimiz değişiyor.
Evet, fark edince. Yani bu kaygı biz doğduğumuzdan ölüme kadar hep bizim yanımızda olacak yani, değil mi?
Değil mi?
Bu, dediğiniz içeriği değişse bile, evet, çeşitli şeyler, meseleler, senaryolar değişse bile o duygu aslında bizimle hep var olacak.
Evet.
Çünkü yarın bilinmez.
Evet.
Belirsizlik, hayat belirsizliklerle dolu. Hatta bir psikiyatrın şöyle bir şey dediğini duymuştum, bu belirsizliğe tahammülle ilgili hoşuma gitmişti, hep de kullanırım. Hayatta iki şey aslında için garanti verebilirim sana diyordu
danışanım.
Bir, öleceğiz. İki, evet, vergi vereceğiz. Onun dışında her şey belirsiz. Hiçbir şeyin garantisi yok.
Çok güzel.
Yani şimdi şu dakika işte eşimin, çocuklarımın evimizde sağlıklı, huzur içerisinde hayatta ayakta olduklarına dair hiçbir garantim yok.
Hiçbir garantimiz yok.
Yani hiçbir şeyim de yok.
Şu anda ikimizin de aynı şekilde,
aynı,
değil mi?
Hepimizin öyle aslında. Evet. Ama bu kaygı gelip bizi bulduğunda herhangi bir meselede, bu bizi çok rahatsız ediyor.
Evet.
Ve bazı insanlar bunu mesela akıllarına geldiklerinde, endişe ettiklerinde, düşüncelerine, evet, geldiklerinde, aynı zamanda bunu hemen bir emin olmak, bu şüpheyi, bu endişeyi gidermek.
Evet.
Vesvese de böyle, endişe,
evet,
de böyle.
Evet.
Evet. Bir şekilde bunu istemiyoruz.
Evet.
İstemiyoruz.
Yani mücadeleyi kaygının kendisiyle vermeye başlıyor. Yani
evet.
Ben bunu zihnimde uzaklaştıracak ya da buna bir cevap bulacak bir şey yapayım derdine düşüyor. Yani bazılarımız maskeyi sırf o hissi, kaygıyı bastırmak için de kullanıyor olabilir. Şimdi eğer onun için kullanıyorsa ben görüyorum 3 tane 4 tane maske takanlar oluyor. Çünkü hani korumak için değil, kaygıyı bastırmak için kullandığından dolayı bir tane maskeyle takarken ya bu maskeden de bulaşır. Çünkü ben televizyonda gördüm, gerçekten de öyle haberler var. Maske nasıl olmalı? İdeal maske nedir diye haberler var. Ha benimki acaba ideal mi dediğinde bir tane daha takıyor. Niye? Çünkü mesele korunmak değil. Mesele o kaygıyı ortadan kaldıracak bir hareket yapmak.
Kendini güvende tamamen hissetmek.
Evet. Asıl amaç o. Yani kendimizi güvende hissetmeye çalışıyoruz. Asla güvenilir bir ortamda yaşamamıza rağmen.
Evet.
Yıllar boyu, çağlar boyu. Hani teknoloji de değişse, hani antik dönemlerde de olsa, o mağara döneminde de olsa, işte hayvan geliyor beni götürüyor bilmem ne, ya da daha sonra bir antibiyotikler çıkana kadar ne kadar kişi böyle pandemiden falan daha fazla kişi vefat etti.
Bir mikrop yetiyordu.
Evet insanın. Bir mikrop yetiyordu. Yani çağlar dönemler değişiyor ama bizim şu hiç değişmiyor. Hayatımız garanti altında değil. Hepimize her an bir şey olabilir.
Belirsizlik var.
Evet, yani bu çok net bir gerçek. Ama bu gerçeğe ben hayır, hani ben hayatımı garanti altına almak istiyorum tutumunu hayatımıza geçirdiğimiz andan itibaren bizi zor bir hayat bekliyor. Ve çileli, gergin ve sıkıntılı bir hayat bekliyor. Dün çok ilginç bir şey oldu. Bir hasta geldi, hiç beklemedim. Tam da bu konumuzla ilgili. Şimdi bak, hani iyi de oldu o meseleyi de buraya değindik. Adam bir servisten konsülte edilmiş. Servis hematoloji servisi, kan hastalıkları servisi. Adamın sağlıklı bir adam, 38-40 yaşında. Karısıyla birlikte geldiler. Daha öncesinde hiçbir hastalığı yok. Son 2 aydır kan değerleri yerlerde. Kendini çok kötü hissediyor. Çarpıntısı var, halsiz. Doktora gidiyorlar, bir tahlil yaptırıyorlar. Bütün kan parametreleri bozulmuş. Hemolitik anemi denen bir hastalığı tutulmuş kişi. Kişiyi hemen hastaneye yatırıyorlar araştırma için. Çünkü genç yaşta bu kadar kan tablosu niye böyle bozuldu? Buldukları ne biliyor musun? Bu tabloya sebep olan. Vitamin C. Adam günlük vitamin C kullanımı yüzünden bu hale geldi. Ama nasıl kullanımı? Vitamin C'yi hepimiz kullanıyoruz. Eczaneye gidiyoruz. Ve
takviye, çok
takviye alıyoruz. Yani sanki manavdan portakal alır gibi, bizim için portakal neyse C vitamini de odur gibi bir şey var, koordinasyon var, bir eşleşme var. Tamam, bu portakal için güzel bir şey de koordinasyonun öteki tarafında iş bozuluyor işte. Hani kişi ya ben C vitamini portakaldan alayım, bol bol portakal yiyeyim deyince iyi bir şey oluyor. Ama ben şeyi, hani C vitamini, bol bol C vitamini tableti alayım deyince iş bu hale gelmiş. Peki kişi niye almış bu kadar C vitamini?
Onu aldıran şey ne?
Aldıran şey ne? Tabii ki yine haberlerde duyduğu ve her yerden duyduğu, pandemiden korunmada C vitamininin etkisi çok önemli adlı çalışmalar. Bakın, çalışmalarda hiçbir sorun yok. Gerçekten laboratuvar olarak öyledir. Adamlar optimum dozda pandemiye olan etkisini göstermişlerdir. Ama o kaygı kişiyi hareket ettiren, hayatını ona teslim ettiren, daha korunayım, daha da şey olsun, bana hiç bulaşmasın, geçmiş olsun adamcağız, bizim arkadaşlar da müdahale etmiş, hemen kan tablosunu düzeltmişler tabii genç olduğu için. Ama aynı şey daha yaşlı birine denk gelseydi, altta hastalıkları olan birine denk gelseydi, bu kaygı kişiye yoğun bakıma ve belki de hani koştuğu şeye, kaçtığı şeye daha da yaklaştıracaktı. Yani inanamadım ya. Ben de çok hani bu tür şeylerle, olaylarla çok karşı karşıya gelmiyoruz. Ama günlük 4 tane 5 tane falan dedi adam. Sürekli alıyordum dedi. Şey yapmak için. Aklıma geldikçe daha güçleneyim, pandemi bana gelmesin, bağışıklığımı sıkı tutayım diye. Perişan
üst üste olmuş. Maske takmak gibi değil mi?
Üst üste, evet. Hani bir tanesi bunun fizyolojik şeyi. Peki üst üste takmanın hayatımı etkileyen şeyi ne? Ben bunu 3 taneyi taktığımda, değil mi? O gerginliğimi sürekli yaşıyor oluyorum. Başka? Ben 3 tane takıyorum, karşımdaki niye bir tane takıyor diye öfkeleniyorum ona. Bakın yine amaç korunmak falan değil. Amaç o korona bana bulaşacak ya da korona herkese bulaşacak. Sevdiklerime bulaşacak kaygısını merkeze aldığımda ben insanlarla ya da sevdiklerimle kavga etmeye başlıyorum. Hani ben sevdiklerimi koruyordum. Hani ben hani korona toplumda girmesin diye bunu takıyordum. Şimdi toplumdaki biriyle kavga ediyorum yani.
Sevdiklerimle kavga ediyorum.
Sevdiklerimle kavga ediyorum. Şimdi bu kaygıyı merkeze alıp onu azaltmak için bir şeyler yaptığımızda bu şekilde bir mesele karşımıza çıkıyor.
Evet. Kaygıdan kurtulmak için yaptığımız şeylerin nasıl o istemediğimiz kaygıyı daha da arttırdığını.
Evet.
Hangi davranışların aslında o kaygıyla temasımızı ya da o başa çıkmamızı daha kolaylaştırdığını ya da zorlaştırdığını aslında programlar boyunca benzeri hani diğer duygular ve davranışlar üzerinden de işleyeceğiz.
İşleyeceğiz inşallah. Belki de bunların tanısal karşılıkları üzerinden işleyeceğiz.
Evet.
Klinikte karşımıza çıkan durumları işleyeceğiz. Ya da böyle klinikle karşımıza çok çıkmayan ama hayatımızı çok etkileyen bazı durumları da konuşabiliriz.
Evet. Yani aslında biraz insana dair, insan davranışlarına dair.
Evet.
Biraz iddialı olacak ama.
Çok iddialı.
Ne varsa.
Ne varsa. Evet, Allah korusun. O iddialar. Haddimizi bilelim inşallah.
İnşallah. Peki efendim. Hoş bir sohbet oldu hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugünkü programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Hani böyle bir taraftan da terliyoruz. Tamam, yani program bittiği için belki şu an şeyiz ama biraz bir burukluk oluyor ama bir taraftan da sevinç oluyor. Onu hissettim.
Eyvallah.
Mesela.
Eyvallah.
Hani bitirdik oh falan gibi. Değil böyle.
Mi?
Bitti.
Tabii tabii. Oh. Yaptık. Kurtulduk. Gibi. Bir kaygımız daha bitti.
Bir kaygı daha bitti. Şimdi başka kaygılara evet. Doğru yola çıkacağız.
Evet. Ama sonraki program için de bu kaygıya da talepkar olacağız.
İhtiyacımız o kaygıda var.
Evet, o kaygı geldiğinde de niye geldi demeyeceğiz.
Evet. Eyvallah. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamlık bizden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.